Ayrım 34.
Aristoteles'in örneğin kunduranın giyilme yararlığı gibi şey olarak ona özgü, öteki şey olarak ona özgü olmayan, değişilebilir olma gibi ikili bir yararlılığı olduğu yolundaki tezi olan parçaya kendim bak çünkü Rusça nedeniyle Yunancayı doğru yazmasını bilmiyorum. Eleştiriye katkı sayfa 3 numara 1. Bu tez yalnızca çok bayağı ve çocukça bir biçimde anlatılmakla kalmaz sayfa 18. Ama bu tezde kullanım değeri ile değişim değeri arasında bir ayrım bulanlar kendilerine ayrıca hemen şu son zamanlarda ve yalnızca en ileri sistem çerçevesinde yani Bay Düring'in sisteminin ta kendisi çerçevesinde kullanım değeri ile değişim değerinin hükümden düştüğünü unutma düşlemine de kaptırırlar. Aristoteles'in her malın hem ayağa giyilebilen hem de başka bir şeyle değişilebilen bir sandal gibi biri şey olarak o mala özgü olan ve öteki öyle olmayan ikili bir kullanımı vardır. Bunların her ikisi de sandalın kullanım biçimleridir. Çünkü sandalı kendinde olmayan bir şeyle, para ya da yiyecekle değişen kimse bile sandalı sandal olarak kullanır. Ama onun doğal kullanım biçimine göre değil, çünkü sandal onda değişim nedeniyle bulunmaz. Yolundaki tezi, Bay Düring'e göre yalnızca çok kabaca ve bilgiçe dile getirilmiş olmakla kalmaz. Dipnot, Aristote, De Republika Kitap 1 Bölüm 9. Ama bu tezde kullanım değeri ile değişim değeri arasında bir ayrım bulanlar kendilerine ayrıca hemen şu son zamanlarda ve en ileri sistem çerçevesinde elbette Bay Düring'in sistemi çerçevesinde kullanım değeri ile değişim değerinin hükümden düştüğünü unutma düşlemine de kaptırmış olurlar. Platon'un devlet üzerine yapıtlarında da ekonomik iş bölümünün modern bölümü bulunmak istendi. Bu tümce kuşkusuz Kapital'in 3. baskısının bölüm 12, 5, sayfa 369'daki parçasıyla ilgili. Ne var ki orada klasik ilk çağın iş bölümü üzerindeki düşüncesi, tersine modern düşünce ile en sert karşıtlık oluşturan bir düşünce olarak gösterilir. Dipnot Kapital 1. cilt 14. bölüm sayfa 379-382. Güç beğenir bir dudak bükme, işte Platon'un Yunanlılar bakımından devletle aynı şey demek olan, kentin doğal temeli olarak iş bölümü üzerindeki zamanı için dahice açıklamasının Bay Düring tarafından deyimli görüldüğü tek şey ve o da Platon'un pazarın belirli bir genişliğinin, meslek türlerinin daha ileri derecede dallanıp budaklanması ve özel işlemlerin teknik ayrışması karşısına çıkardığı sınırın sözünü etmemesi nedeniyle dipnot Platon Republik kitap 2 ama Yunanlı Xenofon bu işi yaptı Bay Düring dipnot Xenofon Kriyopedi kitap 8 bölüm 2 yalnızca ve yalnızca bu sınır kavramı başka türlü bilimsel olarak nitelendirilemeyecek fikrin sayesinde önemli bir ekonomik doğruluk durumuna dönüştüğü bilgidir. Bay Düring'in tarafından öylesine küçümsenen Profesör Roche, o iş bölümü fikrinin bilimsel duruma gelmesi için zorunlu sınırı çizmiş, dipnot, Wilhelm Roche, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 3. baskı Stuttgart ve Augsburg 1858 sayfa 86 ve bu nedenle Bay Düring iş bölümü yasasının keşfini kesin olarak Adam Smith'e mal etmiştir. Meta üretiminin egemen üretim biçimi olduğu bir toplumda pazar bir kez olsun Bay Düring'in gösterişiyle söylemek gerekirse iş adamları arasında çok tanınmış bir sınır olmuştur. Ama kapitalist iş bölümünü yaratan şeyin pazar değil, tersine pazarı yaratan şeyin daha önceki toplumsal bağların ayrışması ve bundan doğan iş bölümü olduğunu görmek için görenekçi bilgi ve içgüdüden daha çok şey gerek. Bakınız Kapital 1, bölüm 24, 5, sanayi sermayesi için iç pazarın kurulması. Dipnot, Kapital 1. cilt, sayfa 763-767. Paranın rolü her zaman ekonomik düşüncelerin en önemli uyarıcısı olmak olmuştur. Ama bir Aristoteles bu rol üzerine ne biliyordu? açıktır ki para aracıyla değişimin ilkel doğal değişimi izlemiş olmasından başka hiçbir şey. Ama eğer bir Aristoteles paranın biri içinde yalın dolaşım aracı olarak hareket ettiği, öteki içinde para sermaye işini gördüğü iki ayrı dolaşım biçimini rahat rahat bulursa, böyle yapmakla Bay Düring'e göre ahlaksal bir antipatiden başka bir şey dışa vuramaz. Dipnot, Aristot, De Republica, Kitap 1, Bölüm 8-10. Eğer hatta bir Aristoteles parayı kendi değer ölçüsü rolü içinde çözümlemeye kalkma cüretini gösterir ve para teorisi bakımından öylesine önemli olan bu sorunu doğru bir biçimde koyarsa, dipnot, Aristot, Etik Anikomak, Kitap 5, Bölüm 8, bir Düring ve çok haklı iç nedenlerle bu yasaklanmış cüret üzerine tek sözcük söylememeyi yeğe tutar. Sonal sonuç, Bay Düring'in dikkate sunma biçiminde yansıdığı durumuyla Yunan ilk çağı gerçekten tamamen basit fikirlerden, sayfa 25, başkasına sahip değildir. Ama eğer bu türlü bir bönlüğün, sayfa 19, basit ya da basit olmayan fikirlerle herhangi ortak bir yanı varsa, dipnot, Friedrich List, Das Nationale System der Politischen Ökonomie, Cilt 1, Stuttgart ve Tübingen, 1841, sayfa 451 ve 456. Bay Düring'in merkantilizm üzerindeki bölümüne gelince, onu aslından yani Listin Nationale System, Ulusal Sistem, Bölüm 29, okul tarafından yanlış olarak merkantil sistem diye adlandırılan sınai sisteminden okumak daha iyi olacaktır. Bay Düring'in burada her türlü derin bilgi görünüşünden nedenli büyük bir özenle kaçınmasını bildiği, başkaları arasında aşağıdaki satırlardan görülebilir. List 28. bölümde, İtalyan İktisatçılar bölümünde, İtalya ekonomi politiğin pratiğinde olduğu kadar teorisinde de bütün modern ulusların önüne geçmiştir der ve Napolili Antonio Serra'nın krallığa bir altın ve gümüş bolluğu sağlamanın yolları üzerindeki yapıtını 1613 İtalya'da özel olarak ekonomi politiği konu alan ilk yapıt olarak anar. Dipnot, MND'de yukarıda Bay Düring'in merkantilizm üzerindeki bölümüne gelince diye başlayan paragraftan önce şu parça gelir. 2. Merkantilizm. Demek ki kesinlikle söylemek gerekirse bilim olarak merkantil sistem yoktur. Öyleyse sistemlerin bilinen üçlüsü içinde merkantil sistem, fizyokrasi ve sınai sistem anılmasını kınamak gerek. 27. Öte yandan sistemler, üç sistem, gerçekten vardır ve engellenmesi gereken tek şey, merkantil sistemin sunduğu biçimdeki pratik davranış kurallarını yorumlama ya da formüle etme biçimindeki virtüözlüklerin, fizyokratlardaki bağımsız teorik saptamalarla tek bir türdeş birlik içinde karıştırılmalarıdır. 29. M1'de şöyle devam eder. Yüksekten atan saçmalık. Peki ama 19. yüzyılın Bay Düring'e benzer birkaç gizli merkantilisti dışında böyle bir suçu kim işledi? Ama hiçbir sözde ekonomi politik sistemi gerçek anlamda bilim olarak kesinlikle mevcut değildir. Ekonomi politik tarihi bakımdan hepsinin sistemin ya da burjuva iktisadı, daha doğrusu kapitalist iktisat sistemindeki şu ya da bu halkanın gerçek teorik dışa vurumları olarak göreli bir değeri vardır. Yalnızca Bay Düring türünden bir metafizikçi bu çeşitli uğrakları tek bir türdeş birlik içinde birbirine karıştırabilir. Bay Düring bunu duraksamadan kabul eder ve bunun sonucu Serra'nın Breve Trattatosunu iktisadın modern tarih öncesinin girişinde bir çeşit yazıt olarak değerlendirebilir. Gerçekten onun Breve Trattato irdelemesi bu yazınsal kırıtkanlıkla sınırlanır. Ne yazık ki aslında işler başka türlü olmuştur. 1609'da yani Breve Trattado'dan 4 yıl önce Thomas Mann'ın A Discourse of Trade ve benzeri yayınlanıyordu. Daha ilk baskısında bu yapıt İngiltere'de o zaman hala devlet pratiği olarak savunulan ilkel parasal sisteme karşı yöneltiliş olma özgül anlamına sahiptir. yani merkantil sistemin kendini doğurmuş bulunan sistemle bilinçli ayrılışını temsil eder. Daha ilk biçimi altında bu yapıt birçok kez yayınlandı ve yasama üzerinde dolaysız bir etkide bulundu. Yazar tarafından baştan başa gözden geçirilen ve ancak ölümünden sonra yayınlanan 1664 baskısı biçimi altında England's Treasure ve benzeri daha 100 yıl merkantilist İncil olarak kaldı. Öyleyse eğer merkantilizm girişte bir çeşit yazıt olarak devir yapan bir yapıta sahipse, o yapıt bu yapıttır ve işte bu nedenle de Bay Düring'in hiyerarşik ilişkilere öylesine önem veren tarihi için bu yapıt kesin olarak yoktur. Dipnot, MND şöyle izler. 3. Daha ussal bir iktisat öğretisinin geçmiş örnekleri ve göstergeleri. Petty. Parlak üsluplu tarih yazma biçiminin en büyük iç yanlarından biri ve beyaz kağıdı karalamak için bu yan dıştan çok üretkendir. Şuna dayanır ki Düring daha sonra o portre sayesinde yapıtlarının ayırt edici özelliğini yeniden kurmak üzere herkesin bildiği biyografik notlar yardımıyla çeşitli iktisatçıların bir portre taslağını yapar. Böylece Petty'nin çok çeşitli yaşamından kolayca bol sayıda bol düşünce içeren ve gerçekte ciddiyet olarak ciddi iş adamı türünden başka bir şey tanımayan bir kafa yapısı 54 çıkar. Gerçekte hakiki ciddiyet olarak ciddi iş adamı türünün nasıl tanınacağını anlamak güç. Petty'nin anlayışının en güçsüz yanı kendini kavramların iç ve biraz da ince ayrımları bakımından duyarlılık yoksunluğunda gösterir. 53. Petty'ye karşı kendi öz işlerini sonunda 1500 sterlinlik bir yıllık gelire sahip olacak biçimde yürüttüğü için saygı besleyecek kimseler bulunacaktır. Ayrıca Petty, İngiliz papaz sınıfının türlü oyunlarını son derece göze çarpan bir biçimde kopya etme virtüözitesine de sahipti ve benzeri. Modern ekonomi politiğin kurucusu olan Petty üzerine Bay Düring, bize onun bol sayıda boş düşünceye, kavramların iç ve biraz da ince ayrımları bakımından bir duyarlılık yoksunluğuna, birçok şey bilen ama hiçbiri üzerinde biraz daha derine gitmeksizin kolayca birinden ötekine geçen bir kararsızlığa sahip bulunduğunu, iktisat konusunda henüz çok kaba biçimde davrandığını ve karşıtlıkları, durum el verirse ciddi düşünürü kuşkusuz eğlendirebilecek bönlüklere vardığını bildirir. Dikkatini bir Petty'den esirgememeye tenezzül ettiği zaman ciddi düşünür Bay Düring için ne eşi benzeri bulunmaz bir alçak gönüllülük. Peki ona hangi dikkati gösterir? Petty'nin onda yetersiz izleri bulunan emek, hatta değer ölçüsü olarak emek zamanı üzerindeki tezleri bu tümceden başka hiçbir yerde anılmaz. Yetersiz izler. Treatise on Taxes and Contributions'ında Petty, 1. baskı 1662, metalların değer büyüklüğünü son derece açık ve doğru bir çözümlemesini verir. Buna önce aynı nicelikte emeğe mal olan değerli madenlerle buğdayın eş değerliliği yardımıyla örneklendirerek, değerli madenlerin değeri üzerine ilk ve son teorik sözü söyler. Ama metalların değerlerinin eşit emek, equal labor, ile ölçüldüklerini de çok açık ve genel bir biçimde dile getirir. Bulgusunu kısmen çok karmaşık, çeşitli sorunların çözümüne uygular ve yer yer çeşitli vesilelerde ve çeşitli yazılarda, hatta ana tezi yinelemediği yerlerde bile bundan önemli sonuçlar çıkarır. Ama daha ilk yapıtında şunu da söyler. Bunun emeğin eşitliğiyle değer biçme, değerlerin denge ve ölçülmesinin temeli olduğunu öne sürüyorum. Bununla birlikte bunun üzerine kurulan her şeyde, bunun pratik uygulanmasında birçok çeşitlilik ve karmaşıklık olduğunu da itiraf ederim. Dipnot, William Petty, A Treatise on Taxes and Contributions, London 1662, sayfa 24-25. Demek ki Petty bulgusunun öneminin olduğu denli, onun ayrıntılı uygulamasındaki güçlüğün de bilincinde. Bu nedenle bazı ayrıntılı erekler için bir başka yol daha arar. Özellikle toprakla emek arasında doğal bir eşitlik ilişkisi, a natural power, kurmaya çalışır. Öyle ki değer, İkisinden her biri içinde ve daha iyisi ayrı ayrı her ikisi içinde istenildiği gibi dışa vurulabilsin. Bu yanılgı bile dahice bir şeydir. Petty'nin değer teorisi üzerine Bay Düring şu derin düşünceyi ileri sürer. Eğer daha derin bir biçimde düşünmüş olsaydı, önceden anımsatmış bulunduğumuz karşıt bir anlayışın izlerine başka yerde rastlamak kesinlikle olanaklı olmazdı. Yani izlerin yetersiz oldukları bir yana bırakılırsa, önceden hiçbir şey anılmamıştır. Bay Düring'in okuru önceden de sonradan da üzerinde hiç durmadığı işin özü üzerinde, önceden bilgi sahibi edildiğine sonradan inandırmak için, kolf bir tümce yardımıyla bir şeye önceden anıştırmada bulunma yolundaki o çok belirtili davranışı burada kendini açıkça gösteriyor. Adam Smith de değer kavramı üzerine karşıt anlayışların yalnızca izlerini ve değer üzerine açıkça karşıt yalnızca iki görüş değil ama üç, hatta hepsini sayarsak rahatça yan yana gelip çaprazlaşan dört görüş buluruz. Ama zorunlu olarak el yordamıyla ilerleyen, çeşitli denemeler yapan, daha yeni yeni biçimlenmeye başlayan bir fikirler karmaşasıyla savaşan ekonomi politiğin kurucusunda çok doğal görünen şey, 1,5 yüzyıllık araştırmaları, sonuçları kısmen kitaplardan ortak bilince geçtikten sonra seçerek özetleyen bir yazarda tuhaf görünebilir. Ve büyük şeylerden küçük şeylere inmek gerekirse, görmüş bulunduğumuz gibi Bay Düring'in kendisi de bize 5 ayrı çeşit değer ve onlarla birlikte bir o denli karşıt anlayış sunar. Kuşkusuz eğer o da daha derin bir biçimde düşünmüş olsaydı, okurlarını Petty'nin son derece açık değer anlayışından en büyük karışıklık içine atmak için onca güçlüye katlanmazdı. Dipnot ve büyük şeylerden küçük şeylere inmek gerekirseden başlayarak bu parça MN'de yoktur. Petty 1682'de yayınlanan Quantulumcumque Concerning Money adlı yapıtı ile Anatomy of Ireland'ından 10 yıl sonra bu yapıt ilk kez olarak Bay Düring'in en orta malı okul kitaplarından kopya ettiği gibi 1691'de değil 1672'de yayınlandı. Dipnot, Petty, Quantulumcumque'nin 1682'de yazdı ve 1695'te Londra'da yayımladı. The Political Anatomy of Ireland 1672'de yazılmış ve 1691'de Londra'da yayımlanmıştır. Bir tek bütün biçiminde eksiksiz bir çalışma verdi. Merkantilist anlayışın öteki yapıtlarında rastlanan son izleri bu yapıtta büsbütün yok olmuştur. Bu yapıt hem içeriği hem de biçimiyle küçük bir başyapıttır ve işte bu nedenle de Bay Düring'de adı bile geçmez. İktisatta ortaya çıkan en deha sahibi ve en özgün araştırıcı karşısında kendi kendiyle dolu bayağı bir ukalanın paylayıcı hoşnutsuzluğunu dışa vurmak ve teorik deha ışıltılarının kusursuz belitler olarak düzenli saflar biçiminde caka satmayı kabul etmediğini ama tersine kaba pratik gereçlerin, örneğin verginin derinleştirilmiş irdelemesinden dağınık düzen fışkırdığını görmekle çarpılmaktan başka bir şey yapamaması çok doğaldır. Bay Düring siyasal aritmetiğin Petty tarafından bayağı sayılama, istatistik terimleriyle kurulması karşısında tıpkı onun doğrudan doğruya iktisat çalışmaları karşısında davrandığı gibi davranır. Petty tarafından uygulanan yöntemlerin benzersizliği üzerine hırçınlıkla omuz silkilir. Lavoisier'in bile bu alanda ondan 100 yıl sonra uyguladığı gülünç yöntemler karşısında bugünkü istatistiği Petty'nin ona ustaca vermiş bulunduğu erekten hala ayıran o büyük uzaklık karşısında bu kasıntılı üstünlük savı şenlikten 200 yıl sonra çırılçıplak bönlüğü içinde apaçık görünür. Dipnot, Lavoisier, De la Richesse Territoriale du Royaume de France, Paris 1791, Essai de la Population de la Ville de Paris ve matematikçi Lagrange'la birlikte Essai d'Arithmétique Politique, Paris 1791 adlı iktisadi çalışmalar da yazmıştır. Petty'nin Bay Düring'in girişiminde hemen hemen hiç dikkat edilmeyen en önemli fikirleri, Bay Düring'e göre zamanımızda ancak kendi bağlamları dışında söz konusu edilerek, kendilerinde sahip olmadıkları bir önem verilen tutarsız esintiler, rastgele düşünceler ve gelişigüzel açıklamalardan başka bir şey değildirler. Öyleyse bu fikirler ekonomi politiğin gerçek tarihinde değil ama yalnızca Bay Düring'in köktenci eleştiri düzeyi ve derine giden tarih yazma üslubu altında bulunan modern kitaplarda bir rol oynarlar. Bay Düring girişiminde savdan sonra kanıt istemeye cüret etmekten sakınan körü körüne inanç sahibi bir okurlar çevresini göz önünde tutmuşa benzer. Bu konuya birazdan döneceğiz. Locke ve North dolayısıyla ama önce söz sırasında Bois Guilbert ve Law üzerine bir göz atmamız gerek. Dipnot, MN'de bundan sonra şu başlık gelir. Bois Guilbert ve Law. Birinciye ilişkin olarak Bay Düring'e özgü tek buluşu belirtelim. O, Bois Guilbert ve Law arasında kendisine değin bilinmeyen bir bağlantı bulmuştur. Gerçekten Bois Guilbert, meta dolaşımı içinde yerine getirdikleri normal parasal işlevlerde değerli madenlerin kredi parası, bir kağıt parçası ile değiştirilebileceklerini ileri sürer. Dipnot, Pierre Bois Guilbert, Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tribus, bölüm 2, Économiste financier du 18e siècle içinde, Paris 1843 sayfa 397. Law buna karşılık bu kağıt parçalarının keyfi bir artışının bir ulusun zenginliğini artıracağını düşünür. Bundan Bay Düring için Bois Guilbert'in deyişinin yeni bir merkantilizm yolunu kendinde barındırdığı, bir başka deyişle Law'u kendinde barındırdığı sonucu çıkar. Ve bu da şu biçimde apaçık tanıtlanır. Önemli olan yalnızca yalın kağıt parçalarına değerli madenlerin oynayacakları rolün tıpkısının verilmesiydi ve böylece merkantilizmin bir başkalaşımı hemen gerçekleşmiş bulunuyordu. Aynı biçimde amcamın halam durumuna başkalaşımı da hemen gerçekleşebilir. Gerçi Bay Düring işleri yoluna koymak için şöyle ekler. Bununla birlikte Bois Guilbert'in böyle bir niyeti yoktu. Ama o değerli madenlerin parasal rolü üzerindeki kendi ustal anlayışını, kendisine göre değerli madenlerin bu rolde kağıt ile değiştirilebilmeleri nedeniyle, merkantilistlerin boş inana dayanan anlayışları ile değiştirme niyetini nasıl besleyebilirdi? Bununla birlikte Bay Düring, istençsiz komedyasıyla şöyle devam eder.